Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bu programda kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamla beraber huzurlarınızda oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
Eyvallah,
getirdiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam, iyisiniz?
Teşekkür ederim, hamdolsun, hamdolsun. Sen nasılsın?
Hamdolsun, teşekkür ederim, eksik olmayın.
Allah iyilikler versin.
Çok sağ olun. Hocam bugün 90 yıllık ömrünü Kur'an'a ve Kur'an ilimlerine hizmete vakfetmiş olan, hasreten Kur'an ilimleri içinde en zirve noktada bulunan kıraat ilmine çok büyük hizmetler hizmet etmiş. Bu çerçevede İstanbul tarzının da çok önemli temsilcilerinden bir tanesi olmuş. 35 yıl Bayezid Camii'nin baş imam hatipliğini yapmış. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin ahirete irtihalinin 17. seneyi devresi.
17. yılı değil mi?
10 Ağustos 1999.
17 yıl. Evet, ben Deniz Hoca Efendi'ye muhabbet besleyenlerden biriyim. Onun arkasında namaz kılmak ve namazdan sonra okuduğu mihrabiyeyi dinlemek benim için büyük manevi zevklerden birini teşkil ediyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Arkasında çok namaz kıldım. Efendim,
son Osmanlı gibi, çınarlarından da değil
Osmanlı
mi?
Osmanlı çınarlarından, evet. Reisül Kurra, evet, Kurra hafızların reisi. Osmanlı alimi, Osmanlı efendisi, İstanbul efendisi ve tarihi çok iyi bilen bir kimseydi. Yakın tarihimizin maalesef kirli sayfalarından birini teşkil eden Menemen hadisesinde kendisine sıkıntı verildi, taciz edildi. Çok hatıraları var. Efendim, yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'da yapılan Kur'an-ı Kerim yarışmasında birincilik ödülünü aldı. O döneme ait hayli hatıra var ama bunların bir kısmı maalesef yayınlanmadı. Bir kısmı da yayınlandı. Şimdi benim öteden beri söylediğim, tavsiye ettiğim, araştırılmasını istediğim bir konu var. İstanbul'daki Selahattin camilerinin çok önemli imamları vardı ve bu imamlarla o camilerin ismi bir bakıma özdeş hale gelmişti. Nasıl ki Sultanahmet Camisi deyince merhum ve mağfur Gönenli Mehmet Efendi'yi hatırlıyorsak, yahut Gönenli Mehmet Efendi deyince Sultanahmet Camii'ni hatırlıyorsak, Yeraltı Camisi deyince Ali Üsküdari, Üsküdar'la Ali Efendi'yi hatırlıyorsak veya Üsküdar'la Ali Efendi deyince Yeraltı Camii'ni hatırlıyorsak, Beyazıt Camii deyince de
Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi
hatırlıyoruz. Bu tabii başka camiler ve başka hoca efendiler de var ama şu anda bunlar aklıma geldi. Yani bu hocaların bu camilerle efendim ne diyelim hemhal olduklarını görüyoruz. Gönlüm ister ki bundan sonra da bu Selahattin camileri böyle hocalarla efendim şenlensinler. İnşallah öyleleri elbette ki bugün de vardır. Tavsiyemiz, isteğimiz, arzumuz sayıların daha da çoğalmasıdır. Gürses Hoca Efendi Kur'an-ı Kerim okurken hatta güzel bir yakıştırma yaparlardı. Cemaatten bazıları efendim kubbeye bakarmış ki kubbe yerinde duruyor mu diye.
Allah Allah.
O kadar güzel Kur'an okuyor, evet. Ve taviz vermeyen bir insan, inancından, İslami meselelerden asla taviz vermeyen bir Hoca Efendi, nur içinde yatsın. Efendim, bir toplantıda efendim işte Kur'an-ı Kerim okuyacakmış Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Toplantıyı idare edenlerden görevli bir zat gelmiş.
Kulağını eğilerek.
Hocanın kulağına eğilmiş, demiş ki hocam lütfen kısa tutun, Necip Fazıl Bey konuşacak. Deyince Hoca Efendi şöyle okumuş Kur'an-ı Kerim'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahül azim.
Evet ya.
Allah'ının, Allah'ın kelamının okunduğu yerde bir beşerin sözü nasıl öne geçer? ki Necip Fazıl da olsa, hoş bu davranıştan Necip Fazıl da hoşlanmıştır veya duysa hoşlanırdı. Çünkü o da taviz vermeyen bir kimseydi ve ölçüyü iyi bilirdi.
Evet.
Bizde ölçü maalesef pek güzel muhafaza edilemiyor. Zaman zaman aksamalar oluyor. Yani demek istiyorum ki Abdurrahman Gürses Hoca Efendi İslam'dan taviz vermeyen, ne yaptığını iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'in şanına uygun hareket eden, Osmanlı'dan Cumhuriyete tevarüs eden dört başı mamur bir imamdı, bir hocaydı, bir İstanbul efendisiydi. Demek irtihali dar beka ettiği günden bugüne kadar 17 sene geçmiş.
17 sene geçmiş.
Evet, zaman hızla geçiyor ve ne mutlu ona ki yıllarca görev yaptığı Bayezid Camii'nin haziresine defnedildi. Hemen caminin banisi olan Bayezid-i Veli'nin namı diğer ikinci Beyazıt'ın türbesine giderken sağ tarafta neredeyse türbeyle bitişik bir vaziyette efendim kabrinde mahşer sabahını bekliyor.
Evet.
İnşallah ahiret aleminde de gerçek alemde de buluşur. Yine ondan Kur'an-ı Kerim dinleriz.
İnşallah. Evet. Bir peygamber mesleği olan imametin, yani imam hatipliğin efendim ve o mihrabın hakkını, bir hakkın veren
verenlerdendi.
Bir zatı,
evet.
Değil mi Abdurrahman
evet,
Gürses Hoca?
Osmanlı usulü, hutbeleri bile Osmanlı usulüydü. Evet. Mesela minbere cuma günleri kılıçla çıkardı. Bu adet
ne manaya geliyor bu? Evet.
Ya işte fetihle, kılıçla, yani savaşla fethedilen şehirlerde, o şehrin camilerinde fetih yadigarı diye o şehir, Hoca Efendi minbere kılıçla çıkar. Böyle bir gelenek vardı. Efendim işte minberde sancak bulunurdu vesaire. Halen Eyüp Sultan Camii'nde o sancak var. Evet. Bu gelenek de unutuldu ama bence yaşatmak gerekiyor.
Evet. Belki hocam yeri gelmişken yine Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli talebelerden onun yolunu devam ettiren değerli hafızlarımızdan, hocalarımızdan Fatih Çolak Hoca'nın merhum Abdurrahman Gürses Efendi ile alakalı kaleme almış olduğu bir eser var. Erkam yayınlarından çıktı. Onu dinleyenlerimize tavsiye edelim. Evet, hem içinde hocanın geniş bir şekilde hayat hikayesi, bizzat kendi el yazılarının olduğu muhtelif belgeler ve hakkında yazılanlar, hatıralar derlenmiş, toparlanmış.
Çok güzel.
Böyle kıymetli bir çalışma var.
Eyvallah. Biliyorum, o kitabın varlığından haberim var.
Evet. Hendekli Reisül Kurra.
Reisül Kurra, evet. Ne güzel değil mi?
Hafız Abdurrahman Gürses. Kurra. Evet.
Kurra, şimdi hafız diyoruz da eskiden kurra derlerdi.
Yani?
Kelime nereden geliyor? Kara'a fiilinden geliyor. Kara'a mazi fiil, okudu. Yakra'u okuyor, ikra oku, kurra okuyan. Kari.
Kari, evet.
Kurra çoğulu okuyanlar, kurra. Eskiden hafız diye hadis ezbere... Yani belli bir miktar hadisi ezbere bilen kimselere hafız denilirdi. Tabii. Hadis hafızı.
Evet.
O da kolay değil ha. İmam Buhari gibi bir zekaya sahip olmak lazım. Binlerce hadis ezberinde. Mübarek zatın, değil mi?
Ya.
İmam Müslim, diğer işte kütüb-i sitte dediğimiz hadis alimleri böyle. Hafıza şampiyonu insanlar. Ne demek yüzlerce, binlerce hadisi hafızaya almak? Şimdi insanlar iki satırı ezberleyemiyor. Evet. Bu da Allah'ın bir lütfu.
Tabii.
Evet.
Demek ki o zaman hocam zihinler çok daha duru, çok daha
berrak,
çok daha
duru,
temizmiş.
Dünyevi meşgalelerle meşguliyetin çok olmasından dolayı kirlenmemiş.
Evet.
Efendim, taze. Şimdi bizim hafızalarımız biraz şeye döndü böyle. Gayri nizami olan bir depoya döndü. Her türlü eşya, malzeme var ama dağınık vaziyette olduğu için onları aradığımız zaman bulamıyoruz. Halbuki istif edilmiş, tanzim edilmiş, düzenlenmiş bir depoyu düşünün. İstediğiniz malzemeyi anında buluyorsunuz. Hafızalarımız da böyle maalesef şu anda bizim hafızalarımız dağınık. Çünkü kafamızda 40 tane tilki dolaşıyor. Eskiden öyle değildi ki, ilimle meşgullerdi. Yiyecek, içecek meseleleri tali derecedeydi. İkinci, hatta üçüncü derecedeydi. Ya şimdi sıkıntı oluyor, derin dondurucu boş kaldı diye. Bakkallar, marketler açık duruyor. Niye o kadar dolduruyorsun ki derin dondurucuyu? Değil mi? Bak her şeyin derini var, görüyor musun? Dondurucunun bile derini var. Halbuki manevi manada derinliklere inebiliyor musun sen, ona bak.
Marifet o.
Evet.
Marifet o.
Öyle demişti rahmetli Ayhan Songar'a Necip Fazıl. O Sultan-ı Şuara seçildiği esnada Ayhan Bey meraklıdır. Çok fotoğraf çekince flaşlar patlayınca rahatsız oldu üstad. Ayhan dedi, çek şunu dedi. Durmadan yüz çizgilerimi tespit ediyorsun. Ruhumdaki derinliklere inebiliyor musun dedi. Ve Ayhan Bey
talebe
gibi hemen kapadı oturdu öyle.
Evet.
Bütün mesele derinliklere inmek.
Doğru.
Derinliklerde serinlikler vardır.
Amin. Şimdi hocam, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den bahsediyor. Kendisini hasretle, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Tabii Abdurrahman Gürses Hoca Efendi sadece Kur'an-ı Kerim'i çok güzel tilavet eden ya da çok iyi hafızlar yetiştiren bir reisül kurra değildi. Bunun yanı sıra biraz önce siz de ifade ettiniz, son Osmanlı çınarlarından böyle duruşuyla, heybetiyle, vakarıyla da etrafında saygı uyandıran bir değer, bir zat. Bizim böyle duruşlu insanlara da çok ihtiyacımız var.
Elbette.
Değil mi? Biraz o yönden de bahsetsek.
Örnek insanlar,
örnek insan,
bunlar
evet.
Tabii örnek alınması, efendim işte kılavuz, rehber kabul edilmesi gereken insanlar. Efendim bu insanlar öyle bir cazibeye, öyle bir özelliğe ve güzelliğe sahipler ki hiç konuşmasalar, siz yüzlerine baksanız, efendim seyri temaşa etseniz ondan bile manevi bir zevk alıyorsunuz. Kaldı ki konuştukları zaman hakkı söylüyorlar, doğruyu ifade ediyorlar. Efendim her yaştan insanlar onları büyük bir dikkatle, merakla, zevkle dinliyorlardı. Dolayısıyla böyle insanların sayısının artırılması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Ta ilkokuldan beri İslami bir eğitim almalarıyla mümkün olabilecek. Günümüzde maalesef bir keşmekeş yaşıyoruz. Temel İslami bilgileri elde etmeden, örnek şahsiyetlerin hayatını okumadan, efendim yola çıkan insanların ya ifrata ya da tefrite düştüğünü görüyoruz. Evet, günümüzde bunların canlı örnekleri maalesef var. Halbuki Abdurrahman Gürses Hoca gibi, Gönelli Mehmet Efendi gibi, Üsküdarlı Ali Efendi gibi maneviyat önderlerinde ifrat yoktu, tefrit yoktu, sırat-ı müstakim vardı. Zaten en büyük kerametin sırat-ı müstakim olduğunu ulemamız söylüyor. Aksi takdirde aşırılıklar oluyor. Bu çok önemli. Yani bir Müslüman vefat edene kadar sırat-ı müstakimde gitme işini muhafaza edebiliyorsa ne mutlu ona. Maalesef ayaklar kayıyor.
Maalesef.
Efendim niye ayaklar kayıyor? Nefis var, şeytan var, dünyevi arzular var, şöhret var, şehvet var. Efendim işte ne diyelim, dünyevileşme var. Efendim bilhassa ilmi terk etmişiz. Efendim fıkıh, hadis, kelam, tefsir, tasavvuf, İslami kaynaklar gürül gürül akan bir çeşme gibi, bir deniz derya gibi ortada durduğu halde maalesef biz onlardan yararlanmasını, istifade etmesini, o akan çeşmeden kana kana su içmesini bilmiyoruz. Halbuki hayat kısa, ömür kısa, işte geldik, işte gidiyoruz. Hani şen olasın Halep diye bir söz vardır ya. Yani gitmeden önce istikamet mesleğini çok daha iyi muhafaza etmek için yerli kaynaklarımızdan çok yararlanmamız gerekiyor. Osmanlı uleması hepsinin mekanı cennet olsun, çilt çilt eserler yazmışlar. Ya. Örnek şahsiyetler yetiştirmişler. Canlı kitaplar var, bir de bildiğimiz manada kitaplar var. Bunların her ikisinden de istifade etmek gerekiyor. İşte demin isimlerinden bahsettiğimiz Zevat, benim kanaati acizaneme göre Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden örnek şahsiyetlerdir. Bu örnek şahsiyetleri genç şahsiyetlere, gençlere çok iyi tanıtmamız gerekiyor.
Hocam ne güzel söylediniz. Bugün bizim işte böyle canlı kitaplar ve ömrü hakikaten belki de kaleme aldığı kitaptan çok çok daha bereketli olan ayaklı kütüphanelerden.
Eyvallah.
Yaşadığı hayatıyla geride güzel izler, gök kubbede hoş sadalar bırakan değerli isimlerden alacağımız çok büyük dersler
çok,
var. Onların hayatlarını kitap gibi okumak. Tabii. Az önce istikametten bahsettiniz. Uzunca bir şiir okumayalım ama Diyarbakırlı Sait Paşa'nın Müstakim Ol Hazreti Allah Utandırmaz Seni adlı bir şiiri var. Dinleyenlerimize okumalarını tavsiye ederim. Evet.
İnsana sadakat yaraşır, hı-hı, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah, Allah diyor. Mühim bir şairdir o.
Evet, Diyarbakırlı Sait Paşa. Evet. Değil mi? Bu vesileyle hocam merhum İsmail Biçer hocamızı da rahmetle yad edelim.
Allah rahmet eylesin.
Abdurrahman Efendi'nin yetiştirdiği en önemli Hayrül Halefi dediğim bir elim bir trafik kazasında 1997, o da Hakk'ın rahmetine kavuştu genç bir yaşta.
Evet, evet, Allah rahmet eylesin. Vesile-i sevap olsun inşallah okuduğu Kur'an-ı Kerimler. O sesler yaşıyor.
Tabii, tabii.
Bilmiyorum, ileride belki fen bunu da keşfedecektir. Hı-hı. Ses kaybolmaz. Değil mi? Fezada, tabii, uzayda kim bilir?
Kubbede kaybolmuyor.
Evet, evet. Baki kalan bu kubbede ya, hoş bir sada imiş. Evet.
Başı şöyle ya, avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Evet. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.
O da eserdir efendim. Yani tabii, elle tutulmuyor, gözle görülmüyor ise de madem ki ilahi kudret tarafından muhafaza ediliyor, öyleyse o da eserdir. Siz zannediyor musunuz ki böyle büyük, değerli, güzel insanların okudukları Kur'an-ı Kerimleri, ilahileri, mevlidleri sadece biz insanlar dinliyoruz ve heyecana geliyoruz. Doğrudur ama bizim dışımızda da bu ilahi nameleri dinleyen canlılar vardır, cansızlar vardır diyeceğim ama hiçbir eşyaya cansız sıfatını yakıştıramayız. Cansız gibi görünen kesif eşyada dahi dinleme, tesir altında kalma, hoşlanma özelliği vardır. Yani cansız diye bir şey yok.
Yoktur.
Hareket felsefesini çok güzel izah eder rahmetli Nurettin Topçu eserlerinde. Efendim, Hazreti Mevlana işte niye sema yapmış? Dünya dönüyor. Ya. Her şey dönüyor. Nötronlar dönüyor.
Elektronlar, protonlar
dönüyor.
Tabii.
Gezegenler dönüyor. Sen nasıl boş durursun ey insan? Hareket, hareket, hareket. Bereket, bereket, bereket.
Doğru. Nerede hareket, orada bereket. Tabii. Dinleyenlerimize şöyle bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile alakalı az önce de zikrettik. Erkam Yayınları'ndan yardım doçent doktor Fatih Çolak hocamızın Hendekli Hafız Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi adlı bir kitabı var. Onu muhakkak alıp okumanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda Altınoluk Dergisi'nin 163. sayısında, yani Eylül 1999'da yayınlanmış olan 163. sayıda merhum Abdurrahman Gürses Efendi ile alakalı yazılmış çok kıymetli yazılar var. Ramazan Pakdil Hoca'nın, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin, Kadir Mısıroğlu Bey'in ve devam ediyor. Yine işte Emin Saraç Hoca ile de yapılan röportajlar.
Kadir Bey'in son çıkan kitabında
onda da,
da
çok geniş bir bölüm.
Geniş
tabii.
Bir bölüm var. Ben büyük bir zevkle okudum. Hiç bilmediğim bazı anekdotlara da orada muttali oldum.
Abdurrahman Efendi ile alakalı.
Evet, merhumla alakalı.
Benden haberler miydi?
Tarihe benden haberler. Efendim, dolayısıyla onu da dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Sadece Abdurrahman Gürses Hoca Efendi değil,
başlı başına çok kıymetli
bir eser. Şahsiyetler hakkında da cali bir dikkat çekici bilgiler var. Okunması gerekir.
Evet. Hocam, geçtiğimiz günlerde gazetede yayınlanan makalelerinizden birinin başlığı İslam Ansiklopedisi ve Ahmet Rufai Hazretleri'nin Kerameti'ydi. Bir defa önce bu İslam Ansiklopedisi'nden başlayalım. Diyanet Vakfı'nın çok mühim bir hizmeti, çok önemli bir çalışması değil mi bu?
Evet, bizde iki İslam Ansiklopedisi vardır. Arada küçük ansiklopediler de bu isimle yayınlanmış ise de hacimli olarak düşünecek olursak bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın ta 40'lı yıllarda neşrettiği
bu Hasan Ali Yücel zamanında
İslam Ansiklopedisi o daha çok müsteşriklerin yazdığı maddelerle doludur ve birçok hataları vardır. Yerli yazarlarımızın da kıymetli yazıları vardır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ansiklopedisi kaydı ihtiyatla okunmalıdır. Muhakkak ki araştırmacılar için önemli bir kaynaktır ama dediğim gibi meseleye vakıf olmayan kimseler doğrudan okurlarsa yanlış bilgilere de kavuşmuş olurlar. Daha doğrusu yanlış bilgilerle de karşılaşmış olurlar. Mesela Allah maddesinde büyük hatalar vardır. İbn Abbas maddesinde büyük hatalar vardır. Bu fahiş hataları yıllar önce rahmetli Eşref Edip Sebilür Reşat Mecmuası'nda uzun uzun yayınladı. Onlara verilen cevapları da yayınladı. Güzel bir hizmet yaptı. Diğer ansiklopedisi işte bu yakın zamanlarda tamamlanmış olan 44 ciltte tamamlanmış olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ansiklopedi, yerli bir ansiklopedi olması bakımından, derli toplu bir İslam ansiklopedisi olması bakımından hakikaten önemli bir kaynak. Efendim, mutlaka her münevver Müslümanın evinde bu ansiklopedi bulunmalıdır. Bunun ilk çıkışında ben Deniz de biraz katkıda bulundum.
Evet. Kaç yılına tekabül ediyor hocam? Uzun
tam,
yıllar.
İşte ilk çıkışı. Şu anda tam hatırlayamıyorum.
70'li yıllarda mı başladı?
Yok yok. Daha sonra. Hı. Aslında bu ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir proje olarak Ergun Bey'e verildi.
Ergun Göze'ye.
Daha doğrusu Ergun Bey böyle bir proje ortaya attı. Efendim onunla başlandı ama Çağaloğlu'nda bir büro kuruldu. Efendim örnek nüsha çıkarıldı. Hmm. Maddeler yazdırılmaya başlandı. Fakat sonra anlaşıldı ki bu bir kişinin önderliğinde yapılacak bir iş değil. Bir müessese işi. Efendim Ergun Bey'den Diyanet'e, Diyanet yetkililerine devredildi. Bağlar başında bir bina alındı. Efendim rahmetli başkan yardımcısıydı galiba. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı yaptı bir zamanlar. Başkanlık yardımcılığını yaptı. Ahmet Gürtaş Bey. Bizim işte arkadaşlarımız Ahmet Taş Getiren Bey, Metin Bey, Metin Mergen, bendeniz. Bu ilk teşekkülde kısa devreli de olsa çalıştık.
İslam Ansiklopedisi'ne.
Evet, öyle bir katkımız oldu. Epey sürdü tabii bunun tamamlanması. Normaldir, çok ciddi çalışıldı, tabii. Maddeler yazdırıldı, ince ince tahsih edildi, redaksiyonu yapıldı. Efendim bunlar öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay işler değildir. Bugün elimizde böyle bir hazine var.
Biz bu hazinenin ne kadar, biz bu hazinenin ne kadar farkındayız? Yani sadece evimizdeki kütüphanemizde 44 cildiyle böyle çok muhteşem bir görüntü maruz ediyor. Yoksa biz her fırsatta başvuruyor muyuz İslam Ansiklopedisi'ne?
Maalesef acı gerçek. Yeteri kadar istifade edilmiyor. Hatta ben şöyle diyorum. Şahısların kütüphanelerinde olduğu gibi bu ansiklopedi camilerde de var.
Camilerde de
var. Evet. Fakat camilerde, dolaplarda kilitli duruyor. Evet, kilitli Allah duruyor. Allah. Ve hiçbir zaman açıldığını ben görmedim. Bu kadar camiye giderim, karşılaşırım. Cemaatten olsun, cami görevlilerinden olsun birisinin o dolapları açıp da herhangi bir cildini karıştırdığını ben bu zamana kadar görmedim. Halbuki camiler aynı zamanda ilim yuvalarıdır, değil mi? Onlar oraya süs olsun diye konmuyor. Evlerimizde de öyle maalesef süs olarak kullanıyoruz. Hoş ansiklopedi bir roman gibi baştan sona okunacak kitaplardan değildir. Hangi maddeyi merak ediyorsan açar onu okursun. Efendim hazır bir kaynak. İnşallah ne diyelim, okuyanlar çoğalır.
İnşallah.
Yeni baskılarını yapar.
Ama hocam yani ilgili şöyle genel kültürümüzü arttırmak anlamında da böyle bir eser hakikaten bulunmaz bir hazine. Yani hangi cildinin hangi sayfasını açsanız bir şekilde istifade edeceğiniz tabii, dünya kadar kıymetli bilgi var. Yani illaki çok özel yoğunlaşma.
Yok yok tabii demin öyle dediğim ama yani ben öyle şahıslar tanırım ki ansiklopedileri bile roman okuru bir okullar.
Allah Allah.
Tabii tanımışımdır böyle insanlar.
Sözlük okurları var öyle.
Sözlük okulları da var. Lügat okulları da. Ben bir gazete, 80'li yıllarda bir gazete çalışıyordum. Tahsis servisi vardı orada. Emekli bir edebiyat hocası o zamanlar işte 75-80 yaşlarına merdiven dayamıştı. Mesaisi bittiği zaman Ferit Devellioğlu'nun lügatını roman okur gibi okurdu.
Osmanlıca Türkçe.
Evet. Allah Allah derdik. Halbuki güzel bir şey.
Tabii.
Kelimelerin manasını öğreniyorsun. İşin bu senin yani. Bir musahihin, bir mürettibin, bir edebiyatçının, bir şairin kelime hazinesinin çok zengin olması gerekmiyor mu? Evet. lugaviyon mu diyelim bunlara? Lugatçiler, sade yazan değil. Değil. Bir de okuyanlar var. Evet.
Ne güzel bize, evet. Yani ne kadar güzel bir alışkanlık. İnsan hakikaten gıpta ediyor.
Tabii tabii.
İyi bir lügat okuyucusunun kelime hazinesi ne kadar zengindir, düşünün.
Ya şimdi düşün, mütercimansımın 6 ciltlik kamusu, okyanusunu baştan sona okuyacaksın değil mi? Ezberleyenler var ayol bu lügatları ya. Tabii tabii. Ben yetiştim bazılarına, evet.
Evet.
Necmettin Bey vardı, rahmetli Necmettin Hilal. Birçok lügatın hiç değilse bir kısmı ezberindeydi. Tarihte de var böyle zatlar.
Evet hocam.
İsim çok. Dur bir fıkra anlatayım
lütfen,
sana.
Lütfen buyurun, buyurun, buyurun.
Efendim.
Özledik sizden fıkra dinlemeyi.
Efendim, akli dengesinde yerinde olmayan iki vatandaş vapurda, gemide yan yana gidiyorlarmış. Biri kitap okuyormuş. Birisi de ona dikkatli dikkatli bakıyormuş. O kadar dalmış ki kitap okuyan. Öbürü de merak etmiş. Ya ne okuyorsun demiş. Roman okuyorum demiş. Çok mu heyecanlı demiş. Efendim. Çok heyecanlı demiş. Ama esami çok demiş. Karıştırıyorum demiş. Ya esami ne demek? İsimler çok. İsimler. Roman kahramanları çok. Karıştırıyorum. Merak etmiş. Başı neymiş? Ne kitabı diye bakmış. İstanbul Telefon Rehberi diye.
Allah Allah.
Biz öyle okumayız tabii.
Hocam şimdi bu yazınızda bizzat şahit olduğunuz bir hadiseden de bahsediyorsunuz. Bir gün Metin Mergen Bey'i ziyaret etmişsiniz. Ondan sonra Metin Bey'in odasında sohbet ederken orada bulunan yaşlı bir zat, hocaların hocası Hayrettin Karaman Hoca'nın aleyhinde bir takım sözler söylemiş. Derken laf dönmüş, dolaşmış, evliya keramet bahislerine gelmiş.
Bahislerine geldi. Gayet sonra, iyi hatırlıyorum. Evet. İşte sonra efendim, tabii hoca bu zat-ı muhterem keramet mucize faslında maalesef ölçüsüz, tartısız bir takım laflar söyledikten sonra efendim dedi ki, birisi kalkmış, hem de adı ünvanı profesör olan birisi, İslam Ansiklopedisinde Ahmet Er-Rifai veya Er-Rifai Hazretlerinin hayat hikayesini yazarken işin içine bir takım hurafeler de sokmuş. Neymiş efendim hurafeler? Ahmet Er-Rifai Hazretleri Medine-i Münevvere'de Efendimizin mübarek kabrini ziyaret ettiği sırada Esselamu Aleyke Ya Resulallah, mübarek elinizi öpmek istiyorum deyince kabri şeriften o mübarek el uzanmış. O da heyecanla gözyaşı dökerek efendim Peygamber Efendimizin mübarek elini buğz etmiş. Efendim bu meşhur bir hadisedir, bir keramettir. İşte bunu diyor İslam Ansiklopedisine yazmış. Hiç öyle şey olur mu? Efendim ben de dayanamadım kardeşim. Dedim ki mucize, keramet ve benzeri İslami konuları İslam Ansiklopedisine yazmayacağız da hayvanlar, bitkiler ansiklopedisinde mi okuyacağız bu mevzuları demekten kendimi alamadım. Tuhaf bir şey. Sen yani sadece burada değil, hangi kaynağa baksanız yani evliyalarla alakalı yazılmış hangi kitabı karıştırsanız Ahmet Er-Rifai maddesini okurken buna rastlarsınız.
Bu, evet. Hüseyin Vassaf'ın
tabii bilirim. Defalarca okumuşum. Ben yine de merak ettim. 5 cilttir o Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliyası. Zannederim 1. cildinde çok güzel bir izahatı var. İşte o yazımda da bahsettim, bugünkü yazımda da. Efendim. Tuhafıma gitti yani. Hani niye olmasın kardeşim? O zaman maddeler kuru olur. Bilgi verirsin ama bu türlü mucizeleri, kerametleri, menkabevi hikayeleri hepten yok sayarsan sade kuru bilgilerden meydana gelmiş bir ansiklopedi olur. Biraz o yönü var zaten İslam ansiklopedisinin maalesef.
Evet.
Evet, o yönü. Bazı maddelerde tabi madde yazan şahsın ilmine, irfanına göre değişiyor. O yönde var, bu yönde. Yani biz her şeyi bir mükemmel eser kabul edemeyiz. En az hatalı diyelim hadi. Evet. Yoksa demin de dediğim gibi ansiklopediler roman okur gibi okunmaz.
Doğru.
Evet.
Hocam, yeri gelmişken o zaman bugünkü makalenizde alıntı yapmışsınız Sefine-i Evliya'da. Bu hadiseyi bir okuyalım
güzel
mı?
Güzel bir şeydir, onu okuyun tabii, nakledelim dinleyicilerimiz istifade
daha iyi anlaşılması açısından müsaadenizle.
Ben Hüseyin Vassaf'ı çok severim. Çünkü ehli irfandır.
Evet.
Efendim, ehli tasavvuftur. Gönül dünyası son derece dolu bir insandır. Dolayısıyla yazdıklarını, eserlerini okurken mutlaka bilginin yanı sıra bir de manevi haz duyarsınız.
Evet. Sefine-i Evliya müellifi diyor ki, 7 defa hacca giden Hazreti Pir Ahmet el-Rufai, Efendimizin mübarek merkadini ziyaret etmek üzere 1160 yılında köyünden kalkıp Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Halifeleriyle dervişlerinin birçoğunu da yanına alıp götürüyor. Bu vesileyle belirtelim ki vaki ziyaret, Mir'atül Harameyn isimli önemli kaynakta ayrıntılarıyla dile getiriliyor.
Mir'atül Harameyn, Eyüp Sabri Paşa'nın son derece kıymetli bir kitaptır. Mekke'yi, Medine'yi anlatır. Evet, orada geçiyor diyor yani. Sağlam bir kaynak veriyor.
Efendim, Hazreti Pir Medine'ye varınca huzur-u risalete çıkıyor. Muvacihe penceresinin önünde durup büyük bir saygıyla Esselamu aleyke ya ceddi diye selam veriyor. Kabri peygamberiden ve aleyke selam ya veledi cevabını alarak huzura ve sürura eriyor.
Oradaki veledi kelimesi ey oğlum. Efendimiz o kelimeyi iltifat olarak kullanıyor. Değil mi? Veledi ey oğlum, sonunda nispet var.
Bu manevi iltifat kendisine öyle bir vecde ve şevke getiriyor ki, peygamberler peygamberinin mübarek elini öpme arzusuyla yanıp kavrulmaya başlıyor. Duygularını şu kıta ile dile getiriyor. Naibim olup zemin-i hücreni takbil için, ruhumu irsal ederdim hali bu dide-i şeha. Hazır oldu şimdi iş bu devlete cismim dahi, sun elin bu sideyim, can alebim bulsun safa.
Eyvallah.
Buna göre Hazreti Pir, ya Resulallah, sureta uzak olduğum zamanlar, kabrinin mübarek toprağını öpmek için manen ruhumu gönderirdim. Şimdi ise cismani müşahede nasip olmuştur. Mübarek ve muazzez elini uzat ki, hasret duygusuyla yanan dudaklarım, haz ve sürura gark olsun, gark olsun buyuruyor. Ahmet el-Rufai Hazretleri, Şebeke-i Saadet'ten görülen mübarek eli öperek muradına eriyor. Bu sırada Efendimizin verdiği emirleri ve müjdeleri dinleme şerefine nail oluyor. Orada bulunan cemaatten bazıları da muhteşem manzarayı görüyorlar ve konuşulanları işitiyorlar. O kafilede bulunup da işitmemiş olanlara da söylüyorlar. Keyfiyet ağızdan ağza yayılıyor ve 90 bin ziyaretçi bu hale vakıf oluyor. Hazreti Pir'in şanı ve şerefi yüceldikçe yüceliyor. Peygamber aleyhisselamın mübarek eli Seyyid Ahmet el-Rufai'nin elindeyken, ey Ahmet, minbere çıkıp vaaz ve nasihat et, siyah kisve kullan. Cenab-ı Hak göklerin ve yerin sakinlerini seninle faydalandırdı buyuruyor. Bu hitabı Hazreti Pir'in yakınında bulunanların hepsi duyuyor. Hüseyin Vassaf Bey kitabında bu konuyla ilgili şu ilgi çekici anekdota da yer veriyor. Meşayih-i Şabaniye'den Kuşadalı İbrahim Efendi bir mektubunda diyor ki, Hazreti Pir, Harem-i Nebevi'de bulunduğu sırada müritleri de çadırlardaydı. Muhterem şeyhlerinin bu mazhariyetinden kendilerinin de hissedar olmalarını temenni ediyorlar. Fakat Efendimizin mübarek eli zuhur etmeyince son derece üzülüp kederleniyorlar. Hatta kendilerini öldürmeye karar veriyorlar. Bu maksatta her biri eline geçen odun parçası, çadır kazığı, bıçak, demir, ateşle vücutlarını tahribe kalkışıyor. Hazreti Pir çadıra dönüp bu manzarayı görünce hayrette kalıyor. Fakat bütün bu aletlerin müritlerin vücudunda hiçbir iz bırakmadığını görünce hemen ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi, tarikatime mensup kimselere bu esrarı bahşeyle diye dua ediyor. İşte o günden itibaren Rufailere böyle bir sır veriliyor diye evet. Kuşadalı İbrahim Efendi anlatıyor. Evet,
Kuşadalı mühim bir zat tabii. Bak hadisenin sebebi böylece ortaya çıkmış oluyor.
Evet.
Boş bir şey yok kainatta. Evet. Bize abes gibi görünen hususların ya. Da bir gerçeği vardır. Süheyl Hoca öyle der, Süheyl Ünver. Masal deyip geçmeyin.
Evet.
Belli ki bir hakikate dayanıyordur. Hikaye deyip hafife almayın. Hı-hı. Mutlaka bir altyapısı vardır der.
Tabii. Yeter ki hikmet ve sır penceresinden insan bakmak gibi bir niyeti, düşüncesi olsun. Hı-hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Bu vesileyle Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi de
rahmetle, minnetle yad edelim. Anmış olduk. Evet.
Ya, mekanları cennet olsun. Efendim Beyazıt Camii'ne inşallah yolunuzu düşürdüğünüzde değerli dinleyenlerimiz, ki İstanbul'un merkezindedir hakikaten. Orada Beyazıt Han-ı Veli'nin hemen yanı başında Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin de kabrini ziyaret edip bir üç ihlas, bir fatiha okuyun. Hatta sadece ziyaret ettiğinizde değil, bugün de vefatının 17. seneye devriyesi münasebetiyle kendilerini rahmetle yad ettiğimiz merhum Reisül Kürra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye ve tüm geçmişlerimize bir Fatiha, üç ihlas okuyalım. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.